Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bir İrfan Mektebi programındayız. Bu programımızda bu mektebin mürşitlerini okumaya, anlamaya, anlatmaya gayret ediyoruz aziz dinleyenlerim. Altın Silsile'nin 16. halkası Bahaüddin Şah-ı Nakşibend Kaddesallahu Sirra Hazretleri. Tabi bu Altın Silsile'de belirli şahsiyetler yolu yaşamaları, yolu taşımaları ve yola Kur'an ve sünnete uygun olarak ana usuller koymaları sebebiyle silsilede ayrı bir yer tutuyorlar. Şah-ı Nakşibend Hazretleri de asırlar boyunca yola ismi verilen bir zat. Elbette ki Altın Silsile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le başlıyor. Her şey onun sadrından akıp geliyor. Ancak o yolda hizmet eden insanların durumlarına göre de zaman zaman farklı isimlerle anılmış. Ana başlığı Muhammedi yolu olan bu yolun daha alt başlıklar halinde Sıddıkiyet diye isimlendirildiğini, Nakşilik diye isimlendirildiğini, Halidilik diye isimlendirildiğini de tarih içinde görüyoruz. Önceki sohbetimizde Bahaüddin Nakşibend Hazretleri'nin bu manevi yollarla nasıl buluştuğu ifade edilmişti. Bugün ise onun hayatından farklı kesitler. Tabii aziz dinleyenlerim, yine bir hususun altını çizmek gerekir ki, o da Bahaüddin Şah-ı Nakşibend deyince hemen hatıra gelen ana başlıklar vardır. Bunlar önce sünnete ittibadır, istikamettir, hizmettir ve insanın kendi hiçliğinin farkında olarak büyük aciziyet içerisinde Rabbin bir kulu olduğunun farkında olmasıdır. Gerçekten Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nde bu kelimeler adeta zirve yapmış. Sünnet-i seniyye hassasiyeti, özellikle tasavvufi hayatta veya tarikatta zaman zaman insanları farklı mecralara götürebilecek dediğimiz kerametlere takılmak gibi hadiseler Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nde gerçekten istikamet üzerine oturtulmaya çalışmış her şey. Onun için de Şah-ı Nakşibend deyince hatıra gelen ana kelimelerden birisi de istikamet ve Allah'ın bütün mahlukatına önce Cenab-ı Hakk'a ubudiyetle aciz bir kul olduğunun farkına varmak, sonra da onun yarattığı her şeye yine bir Allah dostunun ifadesiyle yaratanın gözüyle bakıp hayvanata, nebatata, cemadata, bütün eşyaya çok daha deruni bir gözle, derini bir nazarla bakabilip her birinin insan üzerindeki hukukunu yerine getirebilmek. Buna da genel manada hizmet denmiş oluyor. Tabii bütün bunları yapabilmek için de insanın kendini o hiçlik makamına taşıması gerekiyor. Bugünkü sohbetimizde önce Hazret'in istikamet noktasındaki hassasiyetlerini ve tebarüz eden özelliklerini arz etmeye çalışacağım aziz dinleyenlerim. İstikamet kelimesi tabii Kur'an-ı Kerim'de ihdine sıratel müstakim diye bize bildirilen bir ana umde. Yani günde 40 defa Yüce Rabbimizden sırat-ı müstakim istiyoruz. Yani Türkçe tercümesi doğru yol belki ama doğruluk çok daha sade bir kelime olarak kalıyor. Ama istikamet eğer kelimenin Arapça köküne doğru inilirse çok daha farklı manaları ifade ediyor. Böyle hiç eğilmeden, bükülmeden, kalbin eğilmemesi, gözün eğilmemesi, dilin eğilmemesi, ellerin eğilmemesi, kafa yapımızın, zihnimizin eğilmemesi, Allah ve Resulünün bizi koyduğu konumda her şeyin yerli yerinde durabilmesi manalarını taşıyan çok farklı bir kelime istikamet ki günde onu Yüce Rabbimizden 40 defa niyaz ediyoruz. İhtina sıratel müstakim diye. Onun Kur'an-ı Kerim'de bir tarifi de yapılıyor. Şöyle ki sırat-ı müstakim Allah'ın kendilerine nimet verdiklerinin yoludur. Allah'ın nimet verdikleri insanlar da nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olan insanlardır. Bu hale ulaşmak için de Allah'a ve Resulüne itaat gerekir. Öyleyse istikamet dediğimiz husus aziz dinleyenlerim Allah ve Resulüne, Allah ve Resulünün emrettiği şekilde tam manasıyla teslim olmak ve itaattır. Böyle bir itaati insan gerçekleştirebilirse, işte o zaman istikamet yoluna girmiş oluyor ve onun neticesi de Allah Teala ona nebileriyle, sıddıklarıyla, şehitleriyle, salihleriyle beraber inamda, ihsanda, ikramda bulunuyor. Onun için gerçekten bir mümin olarak, bir seyri sülük erbabı olarak üzerinde en çok durulacak kelime istikamet kelimesidir. Kalbim müstakim mi? Yani akidem düzgün mü? Ellerim müstakim mi? Gözüm müstakim mi? Yani sağa sola eğiliyor mu, bükülüyor mu? Yanlış yerlere takılıyor mu? Dilim istikamet üzere mi? Bütün bunları mümin böyle kendi iç dünyasında tek tek değerlendirmelidir. Çünkü yine Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin tabiriyle Allah Teala senden keramet istemiyor. İstikamet istiyor. Her şeyin Allah ve Resulüne itaat çerçevesi içerisinde onlar nasıl arzu ediyorsa o kıvamda olması demek. Hani Türkçemize de geçen kıvam kelimesi istikametle benzeyen bir kelimedir. İstikamet de kame ve kıvamdan gelen bir kelime. Yani her şey yerli yerinde, tam ölçüsünde, tam nizamında, tam istenildiği gibi demek kıvamı. Öyleyse müminin de kalbi ve diğer bütün uzuvları tam istenildiği şekilde Allah ve Resulünün istediği kıvamda olması gerekir ki gerçekten tahsili elde edilmesi zor bir hadisedir. Onun için de özellikle Nakşi yolunda en çok üzerinde durulan ve mensuplara, müritlere telkin edilen husus bu istikamet kelimesidir. İstikamet ehli olmak. Tabii belki olayın kolay anlaşılması bakımından bir giriş olarak yine Altun Sizine'nin büyük şahlarından Mahmud Sami Ramazanoğlu üstadımızdan bir tespit yapmak gerekirse Hazret buyuruyor ki istikamet ehli dağ gibidir. Soğukta donmaz, sıcakta erimez, rüzgarda devrilmez, sel onu alıp götürmez. İşte istikamet böyle bir şey aziz dinleyenlerim. Soğukta donmayan insan, sıcakta erimeyen insan manevi olarak, farklı rüzgarlarda savrulmayan insan, farklı dalgaların kendisini alıp bir yerlere götürmediği, her şeyi kıvamında tutan bilen bir insan. Onun için de Şah-ı Nakşibend Hazretleri özellikle de bu noktada çok menkıbeleri olan bir zat ki herhalde onun bu hassasiyetinden dolayı o yolda onu takip eden bütün Sadat-ı Kerem dediğimiz güzel insanlar hep Şah-ı Nakşibend'in bu sözünü nakletmişler. Müritlerine, mensuplarına, talebelerine aman evladım keramet peşinde koşma, istikamet ehli olmaya dikkat et diye. Onun için de Şah-ı Nakşibend Hazretleri şöyle buyururlar. Harikulade fiillerin ve kerametlerin zuhuruna fazla meyletmemek icap eder. Esas marifet istikamet üzere olabilmektir. Ve bunun da yolunu gösteriyor Hazret. Harikulade hal ve kerametlere amelde istikamet üzere olmak ve sünnete bağlılık şartıyla itimat edilebilir. Sünnete bağlılık olmazsa bu tür zuhurata itimat edilmez. Burada da yine çok önemli bir ölçüyü koyuyor Hazret. İnsan farklı zamanlarda farklı tecellilere mazhar olabilir. Ama bunların hep o sünnet-i seniyye çerçevesi içerisinde telakkisi, bakış açısı olması gerekir. Ve gerçekten Şah-ı Nakşibend Hazretleri kendisinden önceki başka Allah dostlarından şöyle bir zatın sözünü naklediyor. Diyor ki, eğer veli bir bahçeye girse, ağaçların her bir yaprağı ona ey Allah'ın velisi diye nida etse, onun zahiren ve batenen o sese iltifat etmemesi lazımdır. Aman bana ne güzel mugayyebattan sesler geliyor artık deyip istikametten ayrılmamalı, kalbini başka taraflara çevirmemeli, ses nereden nasıl gelirse gelsin o taraflara meyletmemeli. Bilakis her an kulluk, takva, tazarru halini daha fazla artırmaya gayret ve titizlik göstermelidir. Bu makamda kemal mertebesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e mahsustur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ne kadar pek çok ilahi nimet ve ikrama nail olsalar da yine kulluk, iltica, tazarru halini artırır ve bu hususta şükreden bir kul olmayayım mı buyururlardı. Zaman zaman tabii ki müritleri bu kadar hassas olan bir zattan da, istikamet konusunda bu kadar yoğunlaşan bir zattan da keramet dediğimiz fevkalade haller gördüklerinde yine Hazret bir hiçliğe bürünür ve buyururlar ki onlar bizim değil, müritlerimizin, evlatlarımızın, bize mensup olanların kerametleridir. Bizde bir şey yok diye. Ve yine de kendileri şöyle buyuruyorlar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mevcudatın en kamili, Allah'a en yakını olup duaları makbul olduğu halde ona şu hitap vaki oldu. Ve ma ramayte iz ramayte ve lakinne Allah'a rema. Bedir Savaşı'nda, ey peygamber, attığın zaman sen atmadın, lakin Allah attı. Cenab-ı Hak peygamberine, evet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç kum aldı, müşriklerin yüzüne doğru fırlattı, yüzleri helak olası acılar diye buyurdular. Ama Cenab-ı Hak onu sen atmadın diyor. Daha doğrusu onun tesirini Cenab-ı Hak yarattı. Atmaya da güç veren Allah Teala. Öyleyse kulun kendisine bir fiil izafe etmesi mümkün değil. Bütün fiilleri yaratan Cenab-ı Hak Azze ve Celle. Ancak kul onlardan fiili seçtiği için, iyi veya kötü bir fiili seçtiği için de bunun mücazatını veya mükafatını görmüş oluyor. Yani ben yaptım, kulda böyle bir iddia olmaması gerekiyor. Onun için Cenab-ı Hak Peygamberimize sen atmadın ey Habibim diyor. Sen sadece kumları topladın ama aslında faili mutlak, mutlak fail Cenab-ı Hak olarak biz attın demekle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şükrünü artıracak, Cenab-ı Hakk'a bağını artıracak bir ilahi hitapta bulunuyor. Öyleyse diyor Şah-ı Nakşibend, bu halde düşünmek icap eder ki bizim gibi biçare ve aciz ümmetinin hali nasıl olur? Dervişlerden zuhur eden harikulade hallerde kendilerine bir hisse yoktur. Onların bir hissesi yoktur. Belki o tür şeyler taliplerin hak yolundaki ufuklarının açılması içindir. Hazret rahmetullahi aleyh o noktada gerçekten çok dikkatli. Yani kendilerine en ufak bir şey izafe etmiyorlar. Bir şey gelirse daima bu yüce Rabbim bizlere özel bir ikramıdır buyuruyorlar. Tamamen de el ele tutuştukları evlatlarını, terbiyesiyle meşgul oldukları evlatlarını bir takım afaki ve hissi hadiselere değil, doğrudan doğruya ilahi ve nebevi ölçüleri içerisinde ihlaslı, samimi bir kulluğa davet ediyorlar. Çünkü biz bunun için yaratıldık. Yaratılışımızın sırrı, aziz dinleyenlerim, Hakk'a kulluktur. Bizim vazifemiz Hakk'a kulluktur. Ama bu kulluk içerisinde gerçekten bize bir takım ikramlar oluyorsa, beklediğimiz veya beklemediğimiz bir takım sunuhatlara mazhar oluyorsak, o zaman da yine kendimizi tamamen devre dışı bırakıp, bu da Cenab-ı Hakk'ın bize bir ikramı deyip, bu ikrama karşı yeni ubudiyette, yeni şükür duyguları içerisinde, yeni dualarda, yeni ilticalarda olmak gerekir. Çünkü ayet-i kerime, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ. Size gelen her nimet ama her nimet muhakkak ve muhakkak ancak Cenab-ı Hak'tandır. İnsanoğlunun bir şey yaratmaya gücü yok. Ona her şey ikram ediliyor. Ancak belki zaman zaman kainattaki farklı şeyleri terkip edip yaratılanlardan yeni bir şey ortaya çıkmış oluyor. Yoksa aslında bir şey yaratamıyoruz. Hiçbir şey yaratamıyoruz. Her şey var kainatta. İnsanoğlu onları zaman zaman toplayıp terkip ediyor sadece, birleştiriyor. Bu bakımdan da kula düşen hep nimetin ve nimet verenin farkında olmak. Öyle olunca da insan iddiayı, eneyi, bencilliği bırakmış oluyor. Yine tabii aziz dinleyenlerim, bir başka husus Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nde, özellikle de Nakşi yolunda çok temel hususlardan birisi sünnet-i seniyeye ittiba. Yani aleyhissalatu vesselam Efendimizin bütün hal ve hareketlerine, sahabenin ondan aldığı akisleri kendi hayatımıza taşıyabilmek. Şah-ı Nakşibend Hazretleri yolunu, yani tarikatını şöyle tarif ediyor. Resulullah Efendimizin sünnetine, ashabının sözlerine tabi olmak. Belki gerçekten de bu âli terbiye yolu için en güzel tariflerden birisi bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyesine ve ashabının sözlerine tabi olmak ve sünnet-i seniyeyi hayatının her alanında tatbik etmekten de büyük bir zevk alırdı. Bazı zuhuratlar olduğu zaman da onları sünnet-i seniye ile telif ederdi Hazret. Yani tevil ederdi, öyle yorumlardı. Mesela Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bir oğlu vefat ediyor. Diyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin oğlu hayatındayken vefat etmişti. Bizim de diyor oğlumuz hayatımızdayken vefat etmiş oldu. Yani biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hayatında kendimiz için bulamayacağımız bir teselli, kendimiz için bulamayacağımız bir örnek yok. Allah Teala Habibinin evladını aldı. O evladını aldığı zaman ne yaptı? Gözleri yavaşça ıslandı, mahzun oldu. Sahabe-i kiram dediler ki, Efendimiz oğlu İbrahim'i kabre defnederken, ya Resulallah siz de mi ağlıyorsunuz? Efendimiz buyurdular ki, elbette ki gönül mahzun olur. Göz de yaş döker. Ama dilimiz bir şey söylerse ondan sorumluluğumuz var. Yani ne demek dilimiz bir şey söylerse, isyan ederse, bu kader böyle mi olacaktı derse, böyle mi olmalıydı gibi vukuata insan itiraz ederse veya başka türlü böyle çılgınca sözler söylerse, o zaman da gerçekten Allah Teala'nın takdirine rıza göstermemek gibi bir netice olacağı için de bunun bir cezası var. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, göz diyor yaş döker, gönül mahzun olur ama dil sükut halinde olmalı, takdire rıza göstermeli. İşte Şah-ı Nakşibend Hazretleri de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını yakinen bildiği için kendi oğlu vefat ettiğinde Allah Teala diyor Habibinin bir evladını almıştı, bizim de evladımızı aldı. Öyleyse bize de Efendimiz'e tecelli eden hal bizim için de tecelli etti. Üzülecek, gam çekecek bir şey yok. Onun için de Hazretin sünnet-i seniyeyi ihya hususunda, tatbik hususundaki büyük gayretlerinden dolayı da kendisine muhyi sünnet-i seyyidil mürselin deniliyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerini ihya eden zat demek. Yine kendisinden terbiye gören, daha sonra da yolu devam ettiren Yakub-u Çerhi Hazretlerine ise Şah-ı Nakşibend Hazretleri sünnet-i seniye konusunda şöyle buyuruyorlar. Gücün yettiğince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin seninle alakasını kesene sen sıla-i rahimde bulun. Sana vermeyene sen vermeye bak, sana zulmedene, haksızlık edene de sen afla muamele et, hadis-i şerifiyle amel etmeye çalış ey evladım diye hitap ediyor. Peki bunların hepsi de nefsin zıttına olan şeylerdir. Ama bunlar yapıldığında ise faydası çok fazladır diyor Şah-ı Nakşibend. Yani bir seninle alakasını kesen insana gidip senin onu ziyaret etmen, sana vermeyeni, seni mahrum edeni senin verebilmen, sana haksızlık edeni senin affedebilmen nefse çok ağır gelen şeylerdir. Ama eğer insan bunları yaparsa da muhakkak bunların çok faydasını görecektir. Belki Hazretin sünnet-i seniye ve zahir ilimler dediğimiz şer-i şerif ilimlerine hassasiyetinin bir başka tezahürü de şu şekilde aziz dinleyenlerim. Alaaddin Attar Kudüs-i Sürrü Hazretleri naklediyor ki, Nakşibend Hazretlerine o devirde yaşayan büyük alimler büyük alaka göstermişlerdi. Muhabbet göstermişlerdi. Sadakat ve iştiyakla ziyaretlerine gidiyorlardı. Hatta nice talebe ve büyük müderrisler bir kısmı medreseyi bırakmışlar, vazife icabı kendilerine verilen vakıf mallarını da iade ederek gece gündüz onun sohbetiyle müşerref olmaya başlamışlardı. Tabii bu hemen dikkati çekti. Bir gün çok sayıda Buhara alim Hazreti Şah-ı Nakşibend'in huzurunda toplandılar. İşlerinden bazı mutaassıp kimseler, bugün medreselerimizde ilim ve tahsilin aydınlığı kalmadı. İlmi tartışma, araştırma, incelemeye ehemmiyet verilmez oldu. Çoğu talebe sizin yolunuza meylederek ilim ve tahsilin zevkini bir tarafa bırakıp atalet köşesine çekildiler. Bu ne haldir diye Şah Nakşibend'e soru sordular. Hatta biraz da tarihde bulundular. Şah Nakşibend gayet mütevazi, büyük bir edep içerisinde, büyük bir mahviyet içerisinde şu cevabı verdi. Ey alimler topluluğu! Şeriat yolunda biz size bağlıyız. Sizin peşinizden gideriz. Sizler Fahri Alem Efendimiz'den ne nakleder, ne beyan buyurursanız biz ona tabi oluruz. Eğer bizim yolumuzda Resulullah Efendimiz'in sünnet-i seniyesine muhalif bir şey varsa bize gösterin lütfen ve biz onu terk edelim. Zira Cenab-ı Hak eğer bilmiyorsanız ehli zikre sorunuz buyuruyor. Öyleyse siz bizi ikaz edin. Hidayet yolunda mıyız yoksa değil miyiz? Lütfen bize bildirin. Yani burada da işte Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin ne kadar böyle ince bir edep gösterdiğini görüyoruz. Kendisine tarihte bulunan zatlara hayır kardeşim isteyen istediği yere gitsin biz öyle bir şey yapmıyoruz filan demiyor. Biz size tabiiz. Sizler ehli ilimsiniz. Biz ehli ilme hürmet ederiz. Siz fıkı, akideyi, nevafili bize nasıl tarif ediyorsanız biz öyle yapıyoruz. Zira siz bunu daha iyi biliyorsunuz. Ama bakın bizim hayatımıza. Eğer burada sizin kitaplarda okuduğunuz, ümmete anlattığınız hususlarda bizim tatbikatımız farklı bir şey varsa o zaman bizi ikaz edin lütfen. Biz onları yapmayalım. Ve alimlerin tamamı sonunda şu cevabı veriyorlar. Biz sizin yolunuzu etraflıca araştırdık. Sünnet-i seniyeye uymayan bir şey yoktur diye cevap verdiler. Ancak aralarında Molla Hort isminde devrin büyük alimlerinden biri vardı. O, şu sizin giydiğiniz aba iki yönden şöhret sebebidir. Birincisi, aba yani o dervişlerin giydiği hırka, dervişlerin çok övündükleri bir şeydir. Diğeri de, aba giymekle kendinizi imtiyazlı addediyorsunuz. Bu caiz mi? Şöhrete sebep olan şeyler kişiyi afete sürükler dedi. Yine Hacı Hazretleri, bu bizim üzerimizdeki aba, imtiyaz ve şöhreti gerektirecek kadar kıymetli bir şey değildir. Ya, derviş elbiselerinin orta hallesi bir elbisedir bu. Fakat madem ki dedikoduya sebep oluyor, biz de onu bir daha giymeyiz buyurdular. Çıkarıp oradaki dervişlere hediye ettiler. Gerçekten Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir tartışmaya girmek istemiyor. Madem ki diyor şu üstümüzde gördüğünüz şeyi siz gözünüzde biraz daha farklı görüyorsunuz. Evet hayatımızda sünnet-i seniyeye aykırı bir şey bulamadınız ama halimizden şöhrete bizi meylettirecek veya sizin gözünüzde şöhret gibi görünen bir şeyler görüyorsunuz. Sizin gönülleriniz rahat olsun. Biz onu da yapmayız. Tabii aziz dinleyenlerim, buradan biz şunu anlıyoruz ki Şah-ı Nakşibend ve onun yolunu takip edenler tarikat deyince, tasavvuf deyince sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gitmeyi kendilerine hedefliyorlar. Ama belki zaman içerisinde bir takım insanların farklı yönelişleri varsa bu yolun değil, insanların o yolu doğru idrak edemeyişlerinin bir sonucudur. Onun için yolda kusur yoktur ama yolcular zaman zaman kusurlar işleyebilir diye bu konuyu bitirmek gerekir. Yüce Rabbimiz bizlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel hayatını çağlar içinde taşıyıp gelen ilim erbabı büyüklerimize, irfan erbabı büyüklerimize Rabbim rahmetiyle, lütfuyla muamele etsin. Bizleri de sırat-ı müstakimden yani sünnet-i seniyeden Allah Resulü'nün yaşadığı kutlu mübarek yoldan ayırmasın aziz dinleyenlerim.